ve meali. Muhammed suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler, ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 14 Haban 1403 Hicri Kameri 2 Cemadül Evvel 1446 Miladi 4 Kasım 2024 Pazartesi. Bu akşam kainimiz daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumların ardından İran basından seçmeler, İran Hekim Ebul Kasım Podcast'ı, Kalıcı Tir ve İmam Nur İman Nur isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberinin Gazze ve Lübnan halkına destek mesajı uluslararası boyut kazandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Siyonist rejime yanıt vermenin çerçevesi ve modellerinin belli olduğunu belirtti. İran ile Irak İçişleri Bakanları bir araya geldi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Pakpur, 18 intihar eylemcisinin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hizbullah, işgal ordusuna ait Miron hava üssüne yeni füzeli saldırı gerçekleştirdi. Ve Siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki suçları devam ediyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı Rehberi Ofisi Başkanı, mazlum Gazze ve Lübnan halkına yardım için halkın büyük ilgisini işaretle İmam Hameney'nin Gazze ve Lübnan halkına destek mesajının dünyaya yayıldığını belirtti. İslam İnkılabı Rehberi Ofisi Başkanı, Ayetullah Muhammed Muhammedi Golpaygani halkın gerçek vaat iki operasyonuna ve Gazze ve Lübnan halkına desteğine ilişkin bir soru üzerine verdiği yanıtta şöyle dedi. İmam Hameney bir cümlede şunu beyan etti. Gazze ve Lübnan'daki bu mazlum halkına herkes ne şekilde yardım edebilirse farzdır. Ayetullah Golpaygani, İslam İnkılabı rehberinin Lübnan ve Gazze halkına destek mesajının küresel boyut kazandığını temasla gerçek vadiki operasyonunun ardından halk kutlama yapıp Gazze ve Lübnan halkına yardım ettiğini söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri bugün Hazar Denizi'nde ortak tatbikat düzenledi. İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ortak arama kurtarma tatbikatı AZIREX 2024 adı altında barış ve dostluk için işbirliği sloganıyla gerçekleştirildi. Tatbikattan önce Azerbaycan Cumhuriyeti'nin G-129 ve A-640 gemileri Hazar Denizi'nde ortak arama kurtarma tatbikatı yapmak üzere İran karasularına girdikten sonra Enzeli Limanı'na yanaştı. Bu tatbikatın yapılmasının amacı bölgede sürdürülebilir kolektif güvenliğin ve temellerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra bu ülkelerin barış ve dostluğa ve deniz güvenliğine ortak destek yönündeki iyi niyet ve yeteneklerini göstermektir. AZEREX 2024 tatbikatına İran'dan da komuta gemisi olarak Deylaman, füze taşıyan savaş gemileri Sepher, Peykan ve Joshan 212 AB helikopteri, devrim muhafızları donanmasının Şehit Basir adlı yüzen birimi ve deniz kuvvetlerinin yüzen ve uçan birimleri katıldı.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai İran'ın Irak toprakları üzerinden Siyonist rejime yanıt vereceğine dair çıkan haberlere ilişkin olarak ülkelerin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemek bizim için bir ilkedir. Siyonist rejimin saldırılarına verdiğimiz cevapların çerçevesi bellidir ve bu rejimin saldırılarına yanıt vermek için tüm maddi ve manevi imkanlarımızı kullanıyoruz ifadesini kullandı. Bekai geçen hafta gazetecilere yönelik şiddetin sona erdirmesi için dünya gününe denk geliyordu. Ne yazık ki bu yıl boyunca gazeteciler işgal altındaki topraklar ve Lübnan'da en ağır cinayetlere maruz kaldılar. Dünya kamuoyunu bilgilendirmek uğruna hayatlarını kaybeden tüm özgür ve cesur gazetecileri saygıyla anıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bekai geçen hafta diplomasi organının aktif olduğunu belirterek Dışişleri Bakanı Irakçı'nın Suudi Arabistan, Endonezya, Katar Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaptığını ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bekai Dışişleri Bakanı Irakçı'nın Pakistan'a da ziyaret edeceğini ifade etti. Kendisine Gazze ve Lübnan'da ateşkes olursa İran Siyonist rejime saldırıdan vazgeçer mi şeklinde yöneltilen bir soruya yanıt olarak şöyle dedi. Her türlü saldırıya karşı tepkimiz kesin ve kararlıdır.
İsmail Bekai açıklamasının devamında şunları ifade etti. Şu anda asıl sorun Gazze'deki soykırım ve Lübnan'daki saldırıların devam etmesidir. Bu durum sürdüğü sürece bölgeye daha fazla güvensizlik ve savaşın yayılması tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Siyonist rejimin işlediği suçların durdurulması için bölgesel ve bölge ötesindeki tüm girişimleri destekledik. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, tetik mekanizması ile ilgili iddialara da dikkati çekerek tüm senaryoları değerlendirdik ve kendi tepkimiz konusunda kararımızı verdik. Birleşmiş Milletler kararının mekanizmalarına başvurmak için hiçbir bahane yok. İran, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine sadık kalmaya devam etti ve İran'ın aldığı tedbirler Amerika'nın tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesine karşılık olarak anlaşma çerçevesinde gerçekleştirildi dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya'daki İran başkonsolosluklarından bazı çalışanlarının sınır dışı edilmesine dair çıkan haberlerle ilgili olarak şu ana kadar böyle bir sınır dışı işleminin gerçekleşmediğini belirtti. Son birkaç gün içinde Tahran ve Berlin'de sürekli temaslar yapıldığını ve Almanya hükümetinin bu adımının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini netleştirdiklerini ifade etti. Sözcü Almanya'nın birinci olarak İran'ın yargı yetkisine giren ve ikinci olarak Almanya pasaportu bulunan bir İran vatandaşı ile ilgili olan bu konuya karşı verdiği tepkinin gerekçesiz olduğunu belirtti. Bu kişinin birçok terör suçuna karıştığını, bunlardan birinin Şiraz'da gerçekleştirilen ve 14 kişinin şehit olmasına, 200 kişinin yaralanmasına yol açan bir terör saldırısı olduğunu söyledi. Bekai sözlerinin devamında İran İslam Cumhuriyeti yasalarına göre bu suçun incelendiğini ve yargı sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde mağdur ailelerinde katılımıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.
Umman Dışişleri Bakanı'nın Tahran'ı yaptığı ziyarete ilişkin habere doğrulamayan Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İran ile Amerika arasında belirli bir kanal olan Amerika'nın çıkarlarını koruma ofisi aracılığıyla iletişim kanallarının bulunduğunu, çeşitli dönemlerde kullanıldığını belirtti. Sözcü, İran ile Amerika arasında dolaylı görüşmelerin nükleer konuyla ilgili olduğunu, ancak son 2-3 haftada yaşanan olayların ardından fiilen askıya alındığını ekledi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, İran ile Türkiye sınırında uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine ilişkin bir soru yanıt olarak uyuşturucu meselenin kendileri ve bölgedeki ülkeler için bir sorun olduğu, İran'ın önemli uyuşturucu üreticilerinden biriyle komşu olduğunu ifade ederek son 10 yıldır içinde uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelede en fazla şehit veren ülkenin İran olduğunu vurguladı. Sözcü uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelenin ciddi ve kapsamlı olduğunu, bölgedeki ülkelerle işbirliğini artırmaları gerekti ve Türkiye'nin komşu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bu konunun güvenlik ve asayiş işbirlikleri çerçevesinde ele alınması gerektiği ve bu konuda ciddi önlemler alınması gerektiğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Sivri Seçim'e yönelik silah ambargosu hakkında böyle bir girişimi mutlaka destekleyeceklerini belirtti. İranlı üst düzey diplomat Mısır ve Türkiye'nin Gazze konusunda ikiyüzlü tutumları ile Türkiye'deki limanlarda İsrail gemilerinin demirlemesiyle ilgili bir soruya yanıt verirken hiçbir ülkenin yetkilileri tarafından doğrulanmamış medyada çıkan haberler üzerinden tahminlerle pozisyon almalıyım dedi.
İran İçişleri Bakanı İskender Mümini Tahran'da Irak İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şammari ile bir araya geldi. İran İçişleri Bakanı İskender Mümini Tahran'ı ziyaret eden Irak İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şammari ile görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Erbain ziyaretiyle ilgili konular, ortak sınır hatlarının güvenliği ve iki ülke arasında imzalanan güvenlik anlaşması masaya yatırıldı. İran İçişleri Bakanı, Irak İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu ve organize suçla mücadeledeki çabalarını takdir etti. Çeşitli siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığı bu görüşmede Bakan Mümini, güvenlik başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakan Mümini ayrıca Irak'ın Siyonist rejimin suçlarını kınayan ve Filistin ve Lübnan halkını destekleyen duruşunu takdirle karşıladı. Irak İçişleri Bakanı'nda görüşmede direniş şehitlerini rahmetle anarak iki ülke arasında geçen sene imzalanan anlaşmaların maddelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini altını çizdi, İranlı mevkitaşını Irak'a ziyaret için davet etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, iki günlük resmi ziyaret kapsamında istişarede bulunmak üzere Pakistan'a gidiyor. Irakçı'nın İslamabad ziyareti ikili ilişkiler konusunda istişarede bulunmak ve bölgedeki gelişmeleri gözden geçirmek amacıyla gerçekleştirilecek. İranlı bakan, göreve gelmesinin ardından ilk kez İslamabad'ı ziyaret etmiş olacak.
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, Sistan Belüçistan eyaletinde yürütülen terörle mücadele operasyonu hakkında bilgi vererek 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, bugün yaptığı açıklamada 26 Ekim'de Sistan Belüçistan eyaletinde başlatılan Güvenlik Şehitleri adlı tatbikat kapsamında yürütülen terörle mücadele operasyonunun devam ettiğini bildirdi. Ülkenin güneydoğusundaki Taftan ilçesinde terör saldırısına katılan teröristlerin %80'inin tutuklandığını belirten Tuğgeneral Pakpur, terör timlerinin ana unsurları devrim muhafızlarının silahlı insansız hava araçları tarafından hedef alınarak etkisiz hale getirildi veya yaralandı, bazıları kaçmak zorunda kaldı dedi. Tuğgeneral Pakpur, operasyonun bölgenin tüm teröristlerden temizlenene kadar süreceğini belirterek, Güneydoğu'da icra edilen ortak operasyonlarda 80 terörist yakalandı veya öldürüldü ifadesini kullandı. İranlı komutan ayrıca bölgede faaliyet gösteren paralı teröristlerin İran vatandaşı olmadığını ifade ederek, Rasek, Çabahar ve Parut operasyonlarında etkisiz hale getirilen Tacik ve Afgan vatandaşı olan 18 teröristin bölgede yakıt ticareti kisvesi altında faaliyet yapıyorlardı diye konuştu. Ülkenin güneydoğusundaki Sistan Belüçistan eyaletine bağlı Taftan ilçesinde 26 Ekim'de düzenlenen terör saldırısına 10 güvenlik görevlisi şehit düşmüştü. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada terör saldırısı sonucu 10 sınır muhafızımız şehit düştü denilmişti. Ceyş-i-Zulüm terör örgütü bu saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine ait gyrokopter tipi ultra hafif bir uçan, ülkenin güneydoğusundaki sınır bölgesi Sirkan'da muharebe operasyonları yürütürken kaza yaptığı belirtildi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Kudüs Karagahı'nın Halkla İlişkiler Bölümünün açıklamasına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerine ait gyrokopter tipi ultra hafif bir uçan, ülkenin güneydoğusundaki sınır bölgesi Sirkan'da muharebe operasyonları yürütürken kaza yaptığı belirtildi. Kaza sonucu Gülistan vilayetinin Nineva Tugay Komutanı Tuğgeneral Hamid Mazenderan ile Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Savaş Yollarından Hamed Cendeği şehit oldu.
Lübnan Hizbullah'ı bugün yaptığı açıklamada işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyindeki Siyonist rejim ordusuna ait Miron isimli hava kontrol üssüne ve birkaç Siyonist yerleşkesine füzeli saldırı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah yaptığı açıklamada işgal topraklarının kuzeyindeki Miron hava üssünün füzeyle hedef alındığını bildirdi. Hizbullah açıklamada Gazze şeridinde dirençli Filistin milletini ve onurlu ve cesur direnişini ve de Lübnan ve halkını savunma doğrultusunda bugün Siyonist orduya ait Miron hava kontrol üssüne ağır füzeli saldırı gerçekleştirdiğini vurguladı. Hizbullah açıklamasında ayrıca işgal topraklarının kuzeyindeki birkaç yerleşkeye de füzeli saldırılar düzenlediğini kaydetti.
Irak İslami direnişi işgal altındaki topraklara insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirdiğini duyurdu. Irak İslami direniş tarafından işgal altındaki topraklara insansız hava aracı saldırı ile ilgili yapılan açıklamada İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına gaspçı rejimin başta çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere sivillere yönelik soykırımına tepki olarak Irak İslami direnişi işgal altındaki bölgenin kuzeyinde stratejik bir hedefe vurdu ifadesine yer verildi. İslami direniş yaptığı açıklamada saldırının İHA ile gerçekleştirildiğini vurgulayarak düşmanların mevzi ve merkezlerini ezme operasyonunun artarak devam edeceğini vurguladı.
İşgal rejimi Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiriyor. Katil İsrail'in Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarında şehit sayısı 43.374'e, yaralı sayısı ise 102.261'e ulaştı. Bölgede sivilleri hedef alan ve savaş suçu işleyen İsrail'in kanlı saldırıları nedeniyle bölgedeki bilançoda her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 33 sivilin şehit olduğu, 156 sivilin ise yaralandığı aktarıldı. Bölgedeki 7 Ekim'den bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada şehit sayısı 43.374'e, yaralı sayısının da 102.261'e yükseldiği bildirildi.
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda bir grup işgal altındaki topraklara giden Alman bandıralı Katrin ticari gemisi önünde protesto gerçekleştirildi. İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na yanaşan Alman bandıralı Katrin gemisine bir grup baskın düzenledi. Ellerinde Filistin bayrakları olan grup, geminin işgal altındaki topraklara silah ve patlayıcı taşıdığını belirtti. Gemiyi terk etmeyeceğini söyleyen protestocular tekbir getirerek "Kahrolsun İsrail, kahrolsun Katrin, Türkiye'den defol" sloganları attı.
Türkiye'nin girişimiyle 52 ülke Güvenlik Konseyi'ne mektup göndererek İsrail rejimine silah ve mühimmat gönderilmesinin durdurulması yönünde önlem alınmasını talep etti. İsrail rejimine silah ve mühimmat satışının durdurulması için uluslararası farkındalığı arttırmak amacıyla girişim başlatan Türkiye, Birleşmiş Milletler üyesi 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel örgütün desteğiyle Güvenlik Konseyi'ne bir mektup gönderdi. Söz konusu mektubun imzacıları uluslararası toplumu İsrail'e mühimmat ve silah gönderimini durdurmaya davet ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu konuda önlem almasını talep etti. Mektup 1 Kasım'da Birleşik Krallık'tan, Kasım ayında Güvenlik Konseyi'nin dönüşümlü başkanı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı'na gönderildi. Söz konusu mektup Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türkiye, İran, Filistin, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya ve diğer birçok ülke tarafından imzalandı.
Siyonist rejim askerleri Lübnan'ın güneyindeki Mis Cebel isimli bir köyde tüm ev ve binaları bombayla havaya uçurdular. Lübnan'ın güneyindeki köylerin tamamen infilakına ilişkin görüntüler son günlerde defalarca işgal rejimi medyasında yayınlanmıştır. Hizbullah güçleriyle kara ve saha savaşında çıkmaza giren işgalciler köyleri tamamen tahrip etmeye başlamıştır. Bu bağlamda Siyonist medya bugün Lübnan'ın güneyinde yer alan Mis Cebel isimli bir köyün tamamen havaya uçurulmasına ilişkin görüntüleri yayınladı. Bu videolar işgal askerlerinin Kahkahalar atarak tüm köyü yerleştirdikleri bombalama havaya uçurdukları görülüyor. Bundan önce işgal rejim askerleri Matmure, Muhacip, Keferkala ve Zahire köylerinden tamamen infilak ve tahribine ilişkin videoları paylaştı.
Ve 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı çocukluk şenlik temasıyla kitapseverlerle buluştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın İran'a uyguladığı petrol yaptırımlarının sürdürülememesiyle ilgili. National Interest Merkezi, Biden yönetiminin yaptırım politikalarının başarısızlığına ve İran'ın artan petrol gelirlerine dikkat çekerek Amerika Enerji Bilgi İdaresi'nin yeni raporunun Obama-Biden döneminin dalgalanan yaptırımlarının başarısızlığını hatırlattığını belirtti. Bu düşünce kuruluşu İran'ın direniş eksenine mali desteği konusundaki Batı'nın iddialarını tekrarlayarak şunları kaydetti. Kremlin'i Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle uygulanan yaptırımların gösterdiği gibi yaptırımlar tek başına saldırgan hükümetlere karşı bir çözüm olamaz. Amerika'nın ticaret politikası yaptırımların açık ihlallerini önlemekte genellikle başarısız olmuştur. Bu raporda İran'ın petrol ihracatından elde ettiği gelirin son 4 yılda 4 kat arttığı ve 2020'de 16 milyar dolardan 2023'te 53 milyar dolara yükseldiği belirtiliyor. National Interest bu önemli değişimin 3 ana nedeni olduğunu yazdı. Biden yönetiminin yaptırımları gevşek uygulaması, dünya petrol fiyatlarındaki artış ve Çin'in petrole duyduğu talep nedeniyle Pekin'in Tahran ile daha yakın işbirliği yapması. İran yaklaşık 44 yıldır petrol yaptırımları dahil olmak üzere Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarına maruz kalmaktadır. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilip maksimum baskı kampanyasını başlatmasıyla birlikte İran'a yönelik yaptırımların kapsamı benzersiz bir şekilde genişledi. Washington, İran halkını Amerika'nın mantıksız ve yasa dışı taleplerine boyun eğdirmek amacıyla en ağır yaptırımları uyguladı. Ancak Biden yönetimi de bu politikanın başarısız olduğunu kabul etti. Mevcut Amerika Başkanı Biden önceki vaatlerine rağmen maksimum baskı kampanyasını sürdürmüş ve zaman zaman İran'a yönelik yeni yaptırımları da duyurmuştur. Önemli olan nokta Amerika'nın Trump döneminden bu yana İran'a yönelik maksimum baskı kampanyasının odak noktasının İran'ın petrol ihracatını engellemek olmasıdır. Ancak Tahran çeşitli yöntemler ve yenilikçi önlemlerle sadece petrol ihracatını sürdürmekle kalmadı. Amerikalıların da kabul ettiği gibi bu ihracatı önemli ölçüde arttırmayı başardı. Amerikalı Düşünce Kuruluşu son yıllarda makroekonomik eğilimlerinde İran'ın lehine olduğunu belirterek Amerika Enerji Bilgi İdaresi'nin raporuna göre İran ham petrolünün yıllık ortalama fiyatının 2020'de COVID-19 pandemisi nedeniyle varil başına 29 dolardan 2022'de 84 dolara çıktığını ifade etti. Amerika'nın petrol fiyatları üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu için fiyatların yükselmesi İran'a hem Biden yönetiminin yaptırımları uygulamaktaki başarısızlığı hem de daha fazla kar elde etme olanağı sağladı.
Bu bağlamda Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken 21 Mayıs 2024'te Amerika Senatosu'ndaki bir oturumda Biden yönetimi göreve geldiğinden bu yana Washington'un İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik 600'den fazla yaptırım uyguladığını kabul ederek her geçen gün İran'ın mali kaynakları ile mücadele etmek için çabalıyoruz. Ancak bu ülkenin petrol satmasını engelleyemedik, dedi. Blinken, Senatör Ted Cruz'un İran'ın Biden yönetiminin başında sadece günlük 300 bin varil petrol sattığını ve şimdi günlük 2 milyon varili nasıl sattığını sorması üzerine, İranlılar yaptırımları aşmak için yoğun çaba gösteriyor ve biz bunu engellemek için her şeyi yapıyoruz. Ancak İran'ın petrol satışını engellemekte yetersiz kalıyoruz, diye cevap verdi. Biden yönetiminin üst düzey yetkilisinin İran'ın petrol ihracatını artırması ve Amerika'nın bu süreci durduramamasını kabul etmesi, Tahran'ın Washington'un İran'a yönelik petrol yaptırımlarını sürdürme çabalarını çeşitli yöntemlerle ve çoğu zaman tamamen gelenekçi yollarla aştığını ve etkisiz hale getirdiğini gösteriyor. Atlantik Konseyi'nde enerji uzmanı olarak görev yapan Ariel Cohen ise Biden'in İran'a yönelik petrol yaptırımlarından hiçbirini resmi olarak kaldırmadığını, ancak İran'a resmi olarak Çin'e petrol ihraç etmediğini belirtti. Tahran petrol sevkiyatlarının menşeini ve varış yerini gizlemek için geniş bir anonim şirketler ve tankerler ağ kullanmaktadır. Hatta bazı Amerika sigorta ve lojistik şirketleri İran'ın petrolünü Çin'e taşıma sürecine yardımcı olmakta. Amerika'nın İran'a en ağır ve en geniş kapsamlı yaptırımları dayatma çabası, İran'ı nükleer teknoloji, bölgesel politikalar ve füze yetenekleri gibi konularda Amerika'nın yasa dışı ve mantıksız taleplerini kabul etmeyi zorlamak içindir. Biden yönetimi yaklaşımı Trump yönetiminin İran'a karşı uyguladığı zorlayıcı politikanın bir devamı niteliğinde. Ancak bugüne kadar bu yaklaşımın sonuçsuz kaldığı kanıtlanmıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Macron'un Siyonist rejimin suçlarını desteklemesine tepkiyle ilgili. Geçtiğimiz cumartesi günü on binlerce faslı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsrail rejimini desteklemesine protesto etmek için gösteri düzenledi. Emmanuel Macron geçen hafta Fas'a yaptığı ziyarette bu Arap ülkesinin parlamentosunda yaptığı konuşmada Filistin direnişini vahşice tanımladı ve Gazze'de İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliamı meşru müdafaa olarak savunmuştu. Faslılar parlamento önünde toplanarak Fransa Cumhurbaşkanı'nın Filistin direnişine yönelik aşağılayıcı sözlerini kınayan sloganlar attılar. Gösteriye katılanlar Gazze ve Lübnan halkıyla dayanışmalarını dile getirerek Gazze'den Lübnan'a kadar direniş devam ediyor, Filistin emanettir, normalleşme ihanettir, normalleşme yıkılsın şeklinde sloganlar attılar. Fas Krallığı ve İsrail Aralık 2020'de Amerika'nın aracılığıyla bir normalleşme anlaşması imzalamıştı. Fas halkı son bir yıldır antisyonist gösterilerde bu anlaşmanın iptal edilmesi çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron son haftalarda Gazze'de Filistinlilere yönelik soykırım ve Lübnan'a yönelik yıkıcı saldırılarla ilgili çelişkili açıklamalar yaptı. İsrail'in Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL karargahına saldırısı sonrasında Macron, İsrail rejimine silah ihracatının durdurulması çağrısında bulunmuştu. Ancak Netanyahu'nun tepkisinin ardından Elize Sarayı Fransa'nın İsrail'e desteğini yineledi.
Fransa, Amerika ve birçok Avrupa ülkesi gibi İsrail ile çeşitli alanlarda yakın ilişkiler sürdürüyor. Macron, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarından ardından İsrail'e güçlü bir destek sunarak Hamas'a karşı bir koalisyon oluşturma sözü verdi. Siyonistlerin Gazze'ye yönelik saldırıların üzerinden bir ay geçmişken Fransız savaş gemisi Mistral 2 güdümlü füze fırkateyni ile Doğu Akdeniz'e gönderildi. Amerikan Politico dergisi Macron'un çelişkili davranışlarını ele alan bir raporda Fransa Cumhurbaşkanı'nın Lübnan krizine ilişkin bir konferansa ev sahipliği yapmayı hazırlanırken Filistinliler ve İsrailliler arasındaki çatışmalara yönelik bu tutarsız yaklaşımının bölgesel bir arabulucu olarak yetkinliğini sorgulattığını yazdı. Eski bir Fransız diplomat bu durumu Macron'un etrafındaki bazı kişilerin İsrail'e desteklerken bazılarının Filistinlilere destek vermesiyle açıklayarak genellikle Cumhurbaşkanı'nın söylediği son şey kendisine söylenen şeydir dedi. Macron bu tutarsız tutumu Fransa'nın iç dinamikleri ve İsrail'in uluslararası durumu bağlamında değerlendirilebilir. Fransız Avrupa'daki en kalabalık Müslüman ve Yahudi nüfusuna sahip ülke konumunda, öte yandan İsrail'e yönelik nefret ve mazlum Filistin halkına destek küresel bir söylem haline gelmiş durumda.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Armana Emroz, diğer gazeteler gibi dün ülke çapında düzenlenen küresel emperyalizm ile mücadele günü etkinliklerine geniş yer verirken, Cumhurbaşkanı'nın fatvası konusunda detaylı ve tüm boyutların incelenmesi için Ekonomik ve Maliye Bakanı'na talimat verdiğini, İran ve Rusya'nın büyük doğalgaz anlaşması için yeni tur görüşmelere başladıklarını, Amerikan seçimlerinin İran'ın satranç oyunu ile yapılmakta olduğunu belirtiyor. Cevan gazetesi İslam İnkılabı rehberinin küresel emperyalizm ile ulusal mücadele günü nedeniyle İslam İnkılabı rehberinin öğrencilerden bir grupla görüşmesindeki beyanatını detaylı bir şekilde verdiği haberinde kısaca şu ifadeleri yer veriyor.
İslam devriminin lideri Ayetullah Hamenei binlerce İranlı öğrenciyle yaptığı toplantıda öğrencilerden birinin istikbar ile nasıl mücadele edileceğine dair önerisine değinerek şöyle konuştu. Herkes bilsin ki bu mücadelede İran halkının hazırlığı için gerekli her türlü askeri, silah ve siyasi tedbir alınacaktır. Ve yetkililer de halihazırda bu işlerle meşguller. İran milletinin istikbar ile mücadelesini halkın hayatı bağlamında kalıcı ve sürekli bir mesele olarak nitelendiren Ayetullah Hamenei şöyle devam etti. Halkın ve yetkililerin mevcut dünya düzenini yöneten küresel istikbar ve suç düzenine karşı koyma yönündeki genel hareketi dine, şeriata, ahlaka ve uluslararası hukuka uygun mantıklı bir harekettir ve halk ve yetkililer bu konuda asla tereddüt etmezken eksik davranmayacaklar. Ayetullah Hamenei beyanatının sonunda şöyle bir hatırlatmada bulundu. Allah'ın izniyle bu İslami ve insani hareketle İran milleti ve Diriliş cephesi dünyadaki yerini bulacak ve düşmanı mutlaka mağlup edecektir.
Cumhuriyet İslami Gazetesi BBC kanalından 100 çalışanın kanalın Siyonist rejime desteğine itirazda bulunduğunu, Amerikan Ulusal Muhafız Alayı'nın seçim gerginlikleri ve şiddet olaylarına karşı teyakkuzda olduğunu, Zelenski'nin Batı'nın sözünde durmamasından dargın olduğunu belirtiyor. İttilat Gazetesi ise ülke çapına küresel emperyalizm ile ulusal mücadele günü etkinliklerini şöyle yansıtıyor.
İran'da 3 Kasım gününde küresel emperyalizme karşı ulusal mücadele günü münasebetiyle ülke genelinde Amerika ve Siyonist rejim karşıtı gösteri düzenlendi. Başkent Tahran olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde de düşmanların tefrikacı planlarına karşı birliğin sergilenmesi bu gösterilerin başka bir amacıdır. Bu gösterilerde Carlson Amerika sloganı başta olmak üzere diğer emperyal sembollere ve taraflara karşı da sloganlar atıldı. İran'da sokaklara çıkan vatandaşlar emperyalistlerin insanlığa karşı cinayetlerini kınadı. Gösteriler sırasında Siyonist İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları Tahranlı öğrenciler tarafından canlandırıldı.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesi Siyonist rejim yedek tüm generalinden naklen İsrail'in Hizbullah'a yenecek gücü olmadığını söylediğini, Siyonist rejim gazetesinin İran'ın hava savunmasının dünyanın 5. gücü olduğunu belirttiğini, korsan rejimin 50 bin gücü ve 1,5 ay saldırının ardından Lübnan'da hala bir köyü bile ele geçiremediğini duyuruyor. Kudüs gazetesi ise komutan Selami'den naklen direnişin gereken cevabı Siyonistlere vereceğini belirttiği haberinde şu ifadelere yer veriyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami Hicri Şemsi 13 Şaban miladi takvimli 3 Kasım etkinliklerinde yaptığı konuşmada Amerika'yı özgürlük yanlılarını hapse atması ve birçok ülkede savaş çıkarmasıyla tanıyoruz dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami her yıl 3 Kasım'da düzenlenen küresel emperyalizme karşı milli mücadele günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada Amerika'yı gerçek yüzüyle tanımalıyız. İslam dünyasında kanlı bölünmelere yol açan politikalar Amerika'nın eylemlerinin sonucudur. Amerika'yı Siyonist rejimi verdiği sınırsız destekle tanıyoruz. Amerika'yı dünya çapında gerçekleştirdiği utanç verici darbelerle, özellikle İran'daki 19 Ağustos darbesiyle tanıyoruz. Bu darbenin Amerika'nın İran halkı üzerindeki 25 yıllık tam siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik hakimiyetinin başlangıç noktası olduğunu biliyoruz dedi. Tümgeneral Selami konuşmasına şöyle devam etti. Amerika'yı Haiti, Kongo, Guatemala, Şili, Brezilya ve Venezuela'daki darbelerle tanıyoruz. Bu ülkeyi dünya genelinde baskıcı ve kukla rejimleri desteklemesiyle biliyoruz. Filipinler'den Sudan'a, İran'dan Şili'ye, Brezilya'dan dünyanın birçok ülkesine kadar Amerika Birleşik Devletleri kendi topraklarıyla yetinmeyen ve dünya üzerindeki siyasi coğrafyayı büyük ölçüde kontrol altına almak isteyen bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Halkların siyasi iradesini savaşlar, işgaller ve saldırılar yoluyla hükmetmeye çalışıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Fars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Ünlü Hekim İbn Sina isimli podcast serisinde sadece kendi zamanında değil, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen bilimin, bilgeliğin ve felsefenin öncüsü olan bir insandan bahsetmek istiyoruz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlı ünlü hekim İbn Sina'nın yaşam hikayesinden bahsettiğimiz podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Hekim İbn Sina'nın Gazneli Mahmud'un zulmünden korunabilmek için zorlu bir yolculuğa çıkmasının üzerinden epey zaman geçmiş ve nihayetinde İsfahan'a ulaşmıştı. Mahmud Gaznevi'yi ömrünün sonunda tüberküloz verem hastalığına yakalanmış ve Hicri Kameri 421 yılında bu hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi. Herkes Mahmud'dan sonra bir sonraki Gazneli hükümdarı Mahmud'dan yollarını ayıracağını umut ediyordu. Ama Mesud babasının sertliğini ondan miras almıştı. Mesud da babası gibi memleketin fethiyle meşguldu. Her gün komşularından birine saldırı düzenliyordu. Bu komşularından biri de İsfahan hükümdarı Emir Alaaddin Kakuye'ydi. O birkaç yıl önce İbn Sina'yı ve arkadaşlarını sıcak bir şekilde karşılamış ve ona İmam-ül Hikme ve Hüccetül Hak diye hitap etmişti. Ölümünden bir yıl önce Mahmud Gaznevi Alaaddin ile savaşa başlamış ve ondan sonra da oğlu Mesud da onun yolunu izlemişti. Hicri Kameri 425'te Mesud İsfahan'a dördüncü kez saldırdı. İlkinde Mesud İsfahan'ı ele geçirdikten sonra insanları öldürmeye ve mallarını yağmalamaya başladı. İkincisinde ise savaş uzlaşmayla sonuçlandı ve Mesud, Rey ve Hamedan hükümetini Alaaddin'e devretti. Yıllık fidye ve haraç karşılığında Alaaddin'in İsfahan'daki ve İran'ın batı bölgelerindeki hakimiyetini üçüncü kez tanımıştı ve bu dördüncü karşılaşmada birlikleri Alaaddin'in ordusunu mağlup etmiş ve dört nala İsfahan'a doğru ilerlemişlerdi. Bütün bu savaşlarda Alaaddin'in danışmanları ona eşlik ediyordu ve bu danışmanlardan biri de onların lideri olan İranlı ünlü hekim ve filozof İbn Sina idi. Kendisi kralın danışmanı olup Alaaddin ile devlet idaresi yönetim konularında yardımcı oluyor, aynı zamanda kralın özel doktoru ve sürekli tüm birliklerin sağlığına dikkat ediyordu. İbn Sina Alaaddin'in yanındayken sadece padişah değil, aynı zamanda tüm çalışanlar ve askerler de kendilerini çok rahat hissediyorlardı. Ancak son birkaç günde yaşlılar ve emirler Alaaddin'in kampına gidip gelmeye başlamış, bu durum herkesin dikkatini çekmişti. ordunun huzuru bozulmuş ve o güne kadar hiç hastalanmayan değerli insanı görebilmek için büyük bir tedirginlik ve telaşla Alaaddin'in çadırında koşturup duruyorlardı. Evet, söz konusu hasta, Şeyh-ül-Reis Ebu Ali Sina'dan başkası değildi. O zamana kadar sayısız ve tedavisi mümkün olmayan hastaları tedavi eden bu değerli hekim, şimdi kendisi hasta yatağına düşmüştü. Sürekli karın ağrısı ve şişkinlikten yakınıyor, ilacının hazırlanmasında bilerek veya kazara yapılan tuhaf bir hatadan şikayetçiydi. O gece yarısı ve o savaş alanında bulunmayan ilaçları istiyordu. İbn-i Sina, savaş alanının kirli sularından kaynaklanan ve Alaaddin'in de birçok askerinin ölümüne neden olan bir hastalıktan mustarip olduğunu biliyordu. Bu dördüncü savaşta Alaaddin, Mesud Gaznevi'nin birliklerine yenildi ve geri kalan yorgun ve yaralı birliklerini bu bölgeden çıkarmak ve müttefiklerinden yardım istemek zorunda kaldı. O, çadırlarından çıkıp gecenin karanlığından yararlanarak güneydeki Hurremabad'a doğru hızla ilerleyebilirdi. Ancak bu Ali gibi ata binemeyen hasta ve daha birçok hastaların da yanlarında olmasından dolayı onların hızını yavaşlatıyordu. Dördüncü savaşta Mesud'un ordusu Alaaddin'i yendikten sonra İsfahan'a doğru gittiler. İnsanlar daha önceki cinayetlerin tekrarlanmasından korkarak dağ eteklerine sığınıp şehri kötü Gazneli Türkleri tarafından yağmalanmak üzere terk etti. Bu Ali'nin yakınları da şehri terk ederek onunla buluşmak için Hurremabad'a gitti. İsfahan'daki cinayet ve yağma haberi Alaaddin'e kampına ulaşmıştı ve bu Ali hastalığından ziyade evinin ve tüm kitaplarının yağmalandığı haberini duyunca sarsılarak çok fazla üzüldü. En iyi öğrencisi Ebu Ubeyd Cüzcani ve bu Ali'nin kardeşi Muhammed ve bazı arkadaşları bu Ali bir sedye üzerinde şehre getirilirken Hurremabad'a geldiler. O çok yorgun ve bitkin bir haldeydi. Mahmud ve Ebu Ubeyd, ustalarının böyle bir durumda görmeyi hiç beklemiyorlardı. Zira onun fiziksel gücünü ve bünyesini biliyorlardı. Her ne olursa olsun, sadece sıradan bir hastalığın Pur Sina'yı bu kadar zayıf ve yatağa düşüremeyeceğini biliyorlardı. Onların bu durumu çözmeleri ve onun bu hale gelmesinin nedenini bulmaları gerekirdi. İsfahan'ın yağmalanmasından sonra Gazneli Mesud hükümdarlık tahtı olan Şehriye'ye döndü. Bu haberi duyan Alaaddin tahta yavaş ve dikkatli bir şekilde taşınan İbn-i Sina'nın durumunu göz önünde bulundurarak İsfahan'a gitti. Bu sırada üstadlarının yakından izleyen Ebu Ubeyd ve Mahmud ile birlikte yürürken onlarla sohbet ediyor ve onun hastalığı hakkında sorular soruyordu. O her hastalığı iyileştiren İbn-i Sina'nın nasıl kendini iyileştiremediğini ve hasta yatağına düştüğünü bilmek istiyordu. Ebu Ubeyd Cüzcani birinin ya da birilerinin onu öldürmek istediğini düşünüyordu. Bu sözleri duyan Alaaddin ansızın atının gemini sert bir şekilde çekip öfkeyle şöyle haykırdı. Hüccetül Hakk'ı zehirlemişler mi? Ebu Ubeyd sözlerine şöyle devam etti. İbn-i Sina'nın hastalığının nedeni ilk başta kirli suydu. Ama tecrübesiz hekim ve hizmetçilerin biri ihanet etmemiş olsaydı, bu hastalığı 2-3 günde atlatabilir ve sağlığına kavuşabilirdi. Kamptaki hekim veya tecrübesiz ve bilgisizliğinden ya da kıskançlık ve düşmanlıktan dolayı ona uygunsuz bir ilaç vermiş. Bu da bağırsaklarına büyük ölçüde zarar vermişti. Öte yandan üstadımızın malının emanetdarı olan ve onun malı üzerinde çok hainlik yapan bir köle, Efendimizin ilacına büyük miktarda sakinleştirici katarak ona vermiş. Kirli suyun zehirlerinden kurtulmak için panzehir olan bir şurup, içine birçok sakinleştirici katılarak ölümcül bir zehire dönüşmüş ve onu bu hale getirmiştir. Bu sözleri duyan Alaaddin öfkeyle, "Bu kötü niyetli hizmetçi şimdi nerede?" diye sordu. Ebu Ubeyd cevap verdi. Bilmiyoruz. 2 gün önce hekim bu Ali onu serbest bıraktığından beri kimse onu görmedi. Alaaddin öfkeli bir şekilde yazıklar olsun bize. Hüccetül Hak elimizden kayıp gidiyor ve biz onu kirli su mu, kıskançlık ve cehalet mi yoksa güvene ihanet mi bizden alıyor bilmiyoruz. Bu Ali'nin aynı zamanda dershanesi ve kütüphanesi olan evi, Mesud Gaznevi'nin birliklerinin işgali ve yağmalanması sonucu öyle bir yıkılıp yakılmış, darmadağın edilmişti ki, orada bulunanların insanları bile yüreğini sızlatıp gözlerinden üzüntü ve pişmanlık gözyaşları akmıştı. Kapılar ve pencereler kırılmış, tahtlar ve kırık camlar her yere dağılmış, değerli ve eşi benzeri olmayan kitap parçaları ve evin geri kalan eşyaları her yer sular altında kalmış, çöp yığını haline gelmişti. Bu olaya şahit olanlar Gazneli kültürsüz ve cahil yağmacıların her halı ve ev eşyasını, her cilt kitabı ele geçirebilmek için aralarında çekiştirip paramparça ettiklerini belirtiyorlardı. Ebu Ubeyd, Behmenyar ve bu Ali'nin diğer öğrencileri yırtık ve buruşuk kağıt yığınları arasında her ne kadar aradıysalar da ne yazık sağlam bir kitap bulamadılar. Pursina'nın öğrencileri ve arkadaşları bu korkunç olayın etkisiyle şoke olmuş, ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra Mahyar'ın işaretiyle kalkıp dağınık ve yırtık kağıt parçalarını toplamaya başladılar. Bu çalışma onları bir nebze olsun sakinleştirse de üzüntülerini ve acılarını da arttırıyordu. Güneş batıya doğru gidiyor, ağaçların gölgeleri genişliyordu ve kağıt yığınlarının etrafında oturan hüzünlü grup, devasa kütüphaneden sağlam hiçbir eser bulamamıştı. Yalnızca her ikisi de felsefi konular hakkında yazılan 20 ciltlik El-İnsaf ve Hikmetül Meşrikiye ve Arapların Dilleri adlı büyük kitaptan birkaç sayfa kalmıştı. Bu birkaç bulgu da onların kalplerini bir nebze olsun tatmin edip kendilerini toparlanmalarına yardımcı oldu. Behmenyar sordu, Ebu Ubeyd, Üstad İbni Sina'nın kitaplarının bir listesini yaptığınızı ve o kitapların birçoğunun hatırladığınızı biliyoruz. Üstadın kütüphanesinden hangi kitapların çalındığını biliyor musunuz? Behmenyar şöyle yanıt verdi. Görmüyor musun? 20 ciltlik El-İnsaf kitabından dağınık halde sadece birkaç yaprak ve El-Hikmetül Meşrikiye kitabının girişinden de birkaç sayfa kalmış. Eğer bu değerli kitaplara bir daha ulaşamazsak, ne yazık ki Üstad bu Ali'nin bağımsız görüş ve düşüncesinin bütün sonuçlarını da kaybetmiş olacağız. Artık Üstad'ın bu hasta haliyle bu iki kitabı bir daha yeniden yazabileceğine dair bir ümidim yok. Ebu Ubeyd endişeli ve şaşkın bir şekilde gözleri bir noktaya takılıp şöyle dedi. Bunlardan hariç Üstad'ın kütüphanesinin yanına başka kitaplar da dizmiştim. Bunlardan biri de üzerine eklemeler yaptığı kanun kitabıydı. Üstad tüm bu yıllarda muhtelif hastalıkların tedavisinde pek çok deneyim kazanmış ve bu değerli notları kanun kitabına eklemek istiyordu. Ayrıca Hekim bu Ali kendisinden önce kimsenin görmediği ve duymadığı yıldızları ve gezegenleri gözlemlemek için aletler icat etmiş, bunlar ve yıldızların gözlemlenmesi hakkında bir kitap yazmıştı. 8 yıl gözlem çalışması yaptım ve o kitap benim rehberim oldu. Ne yazık ki çok değerli ve nadir olan kitapları kaybettik. Onları yeniden geri kazanabilmek imkansız. Oradakilerden biri şöyle sordu. Üstad Cüzcani, Hekim bu Ali'nin yazılarının sık sık kopyalarını aldığınızı duymuştum. Neden bu değerli kitapların bir kopyasını almadın? Kağıt parçalarına pişmanlıkla bakan Ebu Ubeyd sözlerine şöyle devam etti. Ben de kıymetli üstadım kadar çalışkan, kararlı ve ısrarcı olsam yine de bu kadar kitabı çoğaltamazdım. Zira kaybettiğimiz o değerli kitaplardan yalnızca El-İnsaf 20 ciltten oluşup içinde 28 bin soru bulunmaktaydı. Bu kadar kitabı kopyalama yeteneğim ve imkanım yoktu. Ayrıca böyle bir olay yaşanacağını ve o kitapların bir kopyasının alınması fikri kimsenin aklından bile geçmiyordu. Bilge hekim Galenus'un tedavi edilemez olduğunu düşündüğü tüberküloz hastasını nasıl iyileştirdiğini hepimiz gördük. Bilmem üstadın kar ve buz getirin hikayesini duydunuz mu? Ben bu olaya bizzat kendim şahit oldum. Şöyle ki bir gün Üstad bu Ali çok şiddetli bir baş ağrısına yakalandı. O kafa derisine bir şeyin düşebileceği ve bunun talihsiz bir beyin hasarına yol açabileceğini düşünüyordu. Bu yüzden bol miktarda buz ve kar getirmelerini emretti ve bunları ezip bir beze sardı ve başın üzerine koydu. Bu işlemi ağrıları tamamen dininceye kadar birkaç kez tekrarladı. Bu olay hala aramızda kar ve buz getirin şeklinde dilden dile dolaşıyor. Ebu Ubeyd'in konuşması henüz bitmemişti ki bu Ali'nin hemşiresinin sesiyle orada bulunanların hepsi ayağa kalktı. Hemşire şöyle diyordu. Buz ve kar getirin. Çabuk vücudu zehirden arınma şurubunu hazırlayın. Üstad bu Ali onu içmeden önce soğutmak istiyor. Değerli dinleyiciler, ünlü İranlı hekim İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allahu Teala gönüllere huzur verecektir. huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda, o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dininin yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 21. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Alman yeni Müslüman kadın Zeynep Karin şöyle diyor. İran'da kadınların konumuna yönelik onca propagandaya karşın benim ilgimi çeken ilk şey İran'da kadınların konumu oldu. Ve ben bu konumu başka hiçbir yerde, ister İslam ülkesinde olsun ister İslami olmayan ülkede olsun görmedim. İran'da kadınlar özel bir saygınlık görüyor ve onların özgüveni ve ailevi ve çeşitli sosyal sınıflarda konumları benim ilgimi çok çekti.
Yegane olan Allah'a iman etmek ve inanmak her insanın kalbinde parlayan nurdur ve insan öz fıtratı itibariyle alemleri yaratan Allah'a inanır. Buna karşın bazıları bu fıtri ve kalbi imanı göz ardı ederek yanlış yola sapar. Ancak Alman yeni Müslüman kadın Zeynep Karin bu iç nidasına cevap verdi ve hakikati keşfetmek için peşinden gitti.
Zeynep Allah'a olan ilgisi hakkında şöyle diyor. Ben ta çocukluk yıllarından varlık alemini yaratana özel ilgi duyuyordum. Birçok zaman onu düşünüyordum ve kendimle yaratanım arasında acayip bir irtibat hissediyordum. Bu yüzden ta o yıllardan bazı konularda kendi yaşıtlarımdan farklıydım ve onların birçok yaptığını yapmıyordum. Örneğin, bizim okulumuzda yüzme zorunludur ve ben her zaman sınıf arkadaşlarımla yüzmeye gitmekten çekiniyordum. Erkek çocukların beni görmesinden utanıyordum ve sürekli bir özür üreterek öğretmenden beni yüzmekten muaf tutmasını istiyordum. Bayan Karin, Allah'a olan gerçek inancın insanda farkında olmadan çirkin işleri yapmaktan sakındırdığını belirtiyor.
Aslında Zeynep Karin'in Allah'a Hristiyan papazların propagandasını yaptıkları Tanrı'dan farklıydı ve o Hristiyanların tahrif edilen Tanrı'yı yanlış biliyordu. Zeynep şöyle diyor, zamanla büyüdükçe papazın ve din dersinde anlatılan Tanrı'nın benim Allah'tan olan algımdan farklı olduğumu anlamaya başladım ve böylece kafamda ilk soru işaretleri şekillenmeye başladı. Onun şaşıma geldiğimde kilisenin üç tanrılı teslis tezini asla tahammül edemiyordum ve 15 yaşıma kadar ailemin ısrarı ile din derslerine katılırken imanımı tamamen kaybetmiştim.
Zeynep o sıralarda ve ruhsal şaşkınlık ve bunalım geçirirken sınıfta Müslüman bir kızla tanışıyor. O kız Zeynep'e İslam dininin ilkelerini anlatan bir kitap veriyor ve böylece Zeynep'in İslam diniyle ilk tanışma kıvılcımları çakmaya başlıyor. Zeynep o kitabı şöyle anlatıyor. Büyük bir merakla kitabı okumaya başladım ve Allah'ın tek olduğu konusuna gelince de daha büyük bir hırsla devam ettim. Evet, bu benim her zaman Allah'tan kafamda şekillendirdiğim konuydu ve bu yüzden çok ilginç gelmişti. Yine peygamberlerin Adem'den Mesih'e kadar öyküleri ve Müslümanların hepsine inanmaları bana çok cazip geldi.
Aslında o kitap Bayan Karin'e İslam hakkında pek fazla bilgi vermedi fakat meraklı zihnine İslam hakkında daha fazla araştırma yapmaya teşvik etti. Zeynep her şeyden önce ailesine kiliseden çıkmak istediğini bildiriyor ve ardından İslam dinine çeşitli açılardan araştırmaya başlıyor. Zeynep o günlerde duygularını şöyle anlatıyor. Daha fazla araştırdıkça bulgularımı kendi zihniyetimle daha uyumlu buluyordum. Bir yerden İslam dininin amellerine yerine getirmek istiyordum ama nasıl ve nereden başlayacağımı bilemiyordum.
Tahran Radyosu.
Bu sıralarda Zeynep henüz Müslüman olmamıştı ama yine de dini farizeleri yerine getirerek bu amelleri daha iyi anlamak istiyordu ve bu işe mübarek Ramazan ayında oruç tutmakla başladı ve bu ibadetin fevkalade tesirini tüm benliğiyle hissetti. Zeynep bu macerayı şöyle anlatıyor. Ramazan ayı geldiğinde oruç tutarak ilk adımı atmak istedim. İlkin benim için zor olabileceğini zannediyordum. Ama içimde acayip bir güç oluşmuştu ve hiçbir rahatsızlık duymadan ve çalıştığım halde oruç tuttum. Ramazan ayının günlerinde Müslümanların arasındaki dayanışma ve vahdet duygusu beni cezbetmişti ve ben de aynı duyguyu taşıyordum. Öte yandan ibadet edebildiğim ve kendimi Allah'ıma yakın hissettiğim için de çok mutluydum ve hatta yazın sıcağını hissetmiyordum.
Aslında bu Allah'ın lütfuydu ki Zeynep Karin İslam ahkamına amel etmeye mübarek Ramazan ayında oruç tutmakla başladı. Zeynep'in anlattığı üzere bu bereketli ayda insan kendini her zamankinden daha çok Allah'a yakın hissediyor ve Müslüman olmadığı halde o manevi atmosferi hissetmişti. Bu ruhani ve manevi his insan fazla açlığı hissetmemesine yol açıyor. Zira bu iş ile Allah'ın hoşnutluğunu kazandığını biliyor.
Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de oruç ibadetinin başka ilahi dinlerde de bulunduğunu, fakat İslam dininde olan orucun Allah rızası için tutulan en mükemmel oruç olduğunu buyuruyor. Bu yüzden Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.
Sonunda Bayan Zeynep Karin İslam dini üzerinde büyük araştırmalar yaparak hatta bazı ahkamını uygulayarak 20 yaşına geldiğinde hayatının en büyük kararını aldı ve bir camide şehadet kelimelerine diri getirerek Müslüman oldu. Şimdi sıra İslami hicaba gelmiştir. Zeynep daha önce İslami hicab hakkında araştırma yapmıştı ve bu anlaşmayı da şöyle anlatıyor. Çeşitli kitapları okuyarak hicabın felsefesini öğrendim. Hicabı güvenlik olarak gördüm. Öyle ki kadınlar daha rahat sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Üstelik dış görünüşü hiçbir önem arz etmeden.
İslam öğretilerinde hicabın korunması ve kadının insani şahsiyetinin güvence altına alınması, Batı'nın kadınlardan kadınsı cazibelerini kullanarak erkeklerin ilgisini çekmelerini istemesinden çok daha farklıdır. Batının anlayışı yanlış ve sapkındır ve her şeyden ziyade kadınların kendilerine zarar vermektedir. Bayan Karin şöyle diyor: "Her gün kadınların makyaj altında nasıl acı çektiklerine şahit oluyoruz. Her gün dergilerde onlara şöyle giyin, şöyle makyaj yapın diye telkinlerde bulunuyorlar. Özetle görece güzellik için yapılan baskılar kadınları çok rahatsız ediyor ve bu uğurda sarf etmeleri gereken paralardan başka ruhsal açıdan da hiçbir güvenceleri bulunmuyor. Hatta bu anlayışa karşı olan kadınlar mecburen bu yolu seçiyor. Aksi takdirde toplumdan dışlanıyor."
Bu şartlarda İslam hicaba uymak yaşadığı toplumda hicab ve başörtülü kadınlara yönelik olumsuz propagandaların yüzünden çok zor olmuştu. Zeynep yeni Müslüman olan bir grup kadın ile tanışıyor ve onlar bu sorunu şöyle çözümlüyor: "Biz çok ilginç başladık. Müslümanlar bayanlar bana her gün benim yaşadığım yere gelip birlikte başörtülü sokaklarda görülmeyi ve böylece insanları araştırmayı önerdiler. Birkaç gün böyle yaptık ve halk artık beni bu şekilde göreceklerini anladılar. Ben hicabı yaşamamda bir ilerleme görüyordum ve sonucunda da birçok sorunum çözümlendi ve sosyal faaliyetlerim için daha fazla özgürlüğü kazandım."
Zeynep Karin'in meraklı zihniyetini uğraştıran bir başka konu, Batı medyası ve Suud rejiminin taraftarı olan Vahhabi örgütlerin İran İslam Cumhuriyeti'nin nizamı aleyhinde yoğun propagandalarıydı. Zeynep bu yüzden İran'ı yakından görmeye karar verdi. Ancak arkadaşları ve yakınları İran ziyaretinin tehlikeli olduğunu söyleyerek ondan bu fikirden vazgeçmesini istiyordu. Zeynep ise İran'a geldi ve çok çabuk buradaki gerçeklerin Batı'nın propagandalarının tam tersi olduğunu anladı.
Zeynep Karin şöyle diyor: "İran'da kadınların konumuna yönelik onca propagandaya karşın benim ilgimi çeken ilk şey İran'da kadınların konumu oldu ve ben bu konumu başka hiçbir yerde ister İslam ülkesi olsun ister İslam'ı olmayan ülke olsun görmedim. İran'da kadınlar özel bir saygınlık görüyor ve onların özgüveni ve ailevi ve çeşitli sosyal sınıflarda konumları benim ilgimi çok çekti."
Zeynep Karin İranlı kadınlara hitaben de şöyle diyor: "Sizler bir İslam ülkesinde yaşıyor olmaktan gurur duymalı ve size kadın olarak gösterilen bunca saygıdan ve verilen bunca özgürlükten mutlu olmalısınız. Bu az bir şey değildir ve bilin ki Batı'da İran ve İslam hakkında söylenenler yalandır." Zeynep Karin sosyal ve dini yaşamda bir örneğin bulunmasının büyük nimet olduğunu ve İmam Hümeyni ve Ayetullah Hamenei'nin birer seçkin örnek olduklarını belirterek şöyle diyor: "İran'a geldiğim için çok mutluyum. Çünkü insanın dini görevlerini özgürce yerine getirmesi büyük bir saadettir. Umarım daha fazla arkadaşımı İran'a seyahat etmeye teşvik edebilirim ve ben de onlarla birlikte tekrar İran'a gelirim."
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 21. bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.